Büyük Umutlar, Charles Dickens, seslendiren Selda Özger. Soyadımız Philip, adım da Philip olduğundan, küçüklüğümde bu iki adı bir arada söylemeye bir türlü dilim dönmez, anca Pip diyebilirmişim. Böylece adımı Pip'e çıkarmışım. Herkes de beni Pip diye çağıra gelmiş. Soyadımızın Philip olduğuna babamın mezar taşı tanıktı. Bir de köy demircisiyle evli olan ablam Mrs. Joe Gargary. Babam ile annemin kendilerini de, resimlerini de görmemiş olduğum için onları gözümün önünde canlandırdığım zaman beliren ve mantıkla zerrece ilişkisi olmayan görüntüler mezar taşlarının esinleriydi. Taşının üstündeki harflerin biçimlerine baka baka babam kısa, tıknaz yapılı, koyu renk kıvırcık saçları olan esmer bir adammış gibilerden bir garip inanca kapılmıştım. Ve Georgiana, yukarıda adı geçenin karısı diyen cümlenin biçimi ve akışındansa annemin çilli, hastalıklı, mıymıntı bir kadın olduğu gibi çocukça bir sonuç çıkarmıştım. Ana babamın mezarlarının yanı başında eşit aralıklarla dizili duran, her biri de yaklaşık yarım metre uzunluğunda olan o 5 tane küçük taş kutuya gelince, insanların yaşayabilmek uğruna giriştikleri evrensel çabadan daha başlangıçta vazgeçmiş olan 5 minik kardeşimin kutsal anısıydı bunlar. Ben de taşlara baktıkça bütün bu küçük kardeşlerimin sırt üstü, elleri ceplerinde olarak doğmuş ve yaşadıkları sürece ellerini ceplerinden hiç çıkarmamış olduklarına sarsılmaz bir inançla bağlıydım. Köyümüz ırmak boyunda bataklık bir yerde kurulmuştu. Irmağın dönemeç yaptığı yörede denizden 30-40 kilometre uzaklıktaydık. Şimdi düşünüyorum da çevremdeki şeylerin nitelikleri konusunda en canlı, en geniş, kapsamlı izlenimi edinmem soğuk bir günün ikindi saatine rastlar. İçinde bulunduğum bu dikenlere boğulmuş, ıssız, bakımsız yerin kilise avlusundaki mezarlık olduğunu, bu köyde oturanlardan Philip Pirip ile Georgia'nın yukarıda adı geçenin karısı ölmüş, bu mezarlıkta gömülmüş olduklarını ve yukarıda adı geçenlerin yavruları Alexander, Bartolomeu, Abraham, Tobias ve Roger'ın da ölmüş, bu mezarlıkta gömülmüş olduklarını kesinlikle anlayıp öğrendim. Gene kesinlikle anlayıp öğrendim ki mezarlığın gerisinde uzanan kanallar, setler, set kapıları, köprüler, tümseklerle dilimlenmiş, tümseklerin üstünde otlayan sığır sürüleriyle beneklenmiş olan ıssız, pusarık, yabanıl düzlük, bataklık denilen yerdir. Bataklığın gerisindeki o alçak, kurşuni çizgi ırmaktır. Delice saldıran azgın rüzgarların ini olan o yabanıl korkunç uzaklık ise denizdir. Bütün bunlardan korkmaya, bu yüzden de tir tir titreyerek ağlamaya başlayan şu küçük çıkın ise Pip'tir. "Kes zırıltıyı be!" diye müthiş bir sesin gürlemesiyle birlikte kilise sundurmasının yanındaki mezarların arasından bir adam fırlayıvermişti. "Kes sesini, yoksa gırtlağını keserim senin küçük şeytan!" Kaba saba, boz paçavralara bürünmüş, bacağının birinde kocaman bir demir parçası sürüyen korkunç bir adamdı bu. Ayakkabıları paramparça, şapkasız başına eski püskü bir bez dolamış bir adam. İliklerine dek ıslanmış, tepeden tırnağa çamura bulanmış. Taşlardan, kayalardan, bacakları yara bere içinde kalmış. Dört bir yanına dikenler yapışmış, sırtındakiler çalı çırpıya takılmaktan lime lime olmuş bir adam. Soğuktan titreyerek, topallaya topallaya yürüyen, gözlerini devire devire homurdanan bir adam. Üşümekten dişleri birbirine çarpan çenemi tutup yüzümü şöyle bir kaldırınca tüylerim diken diken olarak yalvardım. "Ne olur kesmeyin gırtlağımı efendim. Ne olur yapmayın." "Adın ne senin?" dedi adam. "Çabuk söyle." "Pip efendim." Adam yüzüme dik dik bakarak "Ne dedin?" diye sordu. "Doğru dürüst konuş bakayım. Evin neresi? Parmağınla göster." Kiliseden 1,5 kilometre kadar uzaklıkta, rüzgardan kelleşmiş kızıl ağaçların arasındaki düzlükte kurulu olan köyümüzü gösterdim. Adam beni şöyle bir ters ters süzdükten sonra tuttuğu gibi baş aşağı çevirerek ceplerimi boşalttı. Bir parça ekmekten başka bir şey çıkmadı ceplerimden. Gözlerimin önünde kilise gene yerli yerine dönünce, adam öyle güçlüydü, beni de öylesine birdenbire ters döndürmüştü ki, kiliseyi de tepetaklak hale getirmişti. Kuleyi ayaklarımın dibinde görmüştüm bir an. Dediğim gibi, kilise gene eski durumuna dönünce kendimi bir mezar taşının üstüne oturmuş tir tir titrer buldum. Adamsa cebimde bulduğu ekmeği
kıtlıktan çıkmışçasına mideye indiriyordu. Dudaklarını şapırdatarak "Seni köpoğlusu!" diye söylendi. "Amma da tombul yanaklarım var be!"
Gerçi o sırada yaşıma göre cılız, çelimsiz sayılırdım. Gene de yanaklarım tombulmuş demek. Adam başını bana gözdağı verircesine sallayarak "Tanrı canımı alsın ki yiyesim geliyor yanaklarını!" diye söylendi. "Şöyle şapur şupur, ne de güzel yenir ya!" Tanrı vere de böyle bir şey yapmaya diye içimden geçirdiğim dileği adama olanca ciddiliğimle söyledim. Beni oturtmuş olduğu mezar taşına sıkı sıkı sarılmıştım. Hem düşmemek hem de ağlamamak için. "Sen bana bak hele," dedi adam. "Annen nerede senin?" "Şuracıkta efendim," dedim. Adam irkilerek o saat bir koşu kopardı. Birkaç adım koştuktan sonra durup arkasına baktı. O zaman ben çekinerek "İşte şurada," diye açıklamada bulundum. "Ve Georgiana, benim annem o işte." Adam "Ya," diye döndü. Yanıma geldi. "Annenin yanı sıra yatan da babam mı yoksa?" "Evet efendim," dedim. "O da o. Bu köyde oturanlardan." "Vay anasını," diye adam dalgın dalgın söylendi. Sonra "Kimle oturuyorsun sen?" diye sordu. "Diyeceğim iyiliğim tutar da sağ bırakırsam kimin yanına gideceksin?" "Sağ bırakacağıma daha karar vermiş değilim ya, o başka." "Ablam var efendim, Mrs. Joe Gargari. Demirci Joe Gargari'nin karısı efendim." Adam "Demirci ha," diyerek kendi ayağına bir göz attı. Bir bacağına, bir de bana birkaç kez kötü kötü baktıktan sonra üstünde tünediğim mezar taşına adam akıllı sokuldu. Beni iki kolumdan kavradığı gibi arkama doğru yatırabildiğince yatırdı. Gözleri olanca keskinliğiyle gözlerime dikilmiş, benim gözlerim de çaresiz, ürkek, onun gözlerine takılıp kalmıştı. "Sen hele bir bana bak bakalım. Canını bağışlayacak mıyım, yoksa bağışlamayacak mıyım? Sorun bu. E'ye denen şey nedir bilir misin sen?" "Evet efendim." "Kumanya bilir misin?" "Evet efendim." Adam her sorudan sonra daha bir umarsızlık ve tehlike duygusu aşılamak için olacak beni daha da arkaya yatırıyordu. "E'ye bulup getireceksin bana," dedi. Bastırdı beni arkaya doğru bastırabildiğince. "Kumanya getireceksin," dedi. Daha da yatırdı. "Yoksa yemin ederim yüreğinle ciğerini deşerim ha senin." Beni gene geriye doğru ittirdi. Ödüm kopmuştu. Öyle başım dönüyordu ki ona sımsıkı sarılarak "Eğer dik durmama izin verirseniz belki içim dışıma çıkmaz. O zaman sizin söyledikleriniz daha iyi aklıma girer sanıyorum efendim," dedim. Bu kez adam beni öylesine bastırdı ki karşımdaki kilise kulesinin tepesindeki rüzgar gülünün üstünden takla attı sanki. Derken adam beni gene kollarımdan sımsıkı kavramış olarak taşın üstünde doğrulttu. Kanımı donduran şu sözlerle konuşmasını sürdürdü. "Sen şimdi yarın sabah erkenden bana bir eğe ile biraz kumanya getireceksin. Topunu birden alıp bana şu karşıki eski cephaneliğe getireceksin. Bu dediklerimi yapar da ağzını açıp kimselere şöyle bir adam gördüm demezsen, değil beni, başka herhangi birini gördüğünü kimseye sezdirtmez. Çıt çıkartmazsan canını bağışlarım senin. Yok, hele becerme söylediklerimi ya da dediklerimden biraz dışarı çık, istersen nah şu kadarcık bile çıkayım de, o zaman ciğerinle yüreğin deşilip, kızartılıp yenilecek. Şimdi sen beni yalnız sanıyorsun ya, gel gelelim işin iç yüzü öyle değil. Benimle birlikte gizlenen genç bir adam var ki, tanrı vermeye, onun yanı sıra hani ben zemzemle yıkanmış gibi kalırım. Benim şu ettiğim lafları duyuyor şimdi. O genç adam. Kendine özgü yöntemleri vardır onun. Oğlan çocuklarının yüreklerini, ciğerlerini deşip çıkarmakta birebirdir. Ondan saklanmaya çalışmak da boşunadır. İstediğin kadar kapını kilitle. Sıcacık yatağına gir yat. Hatta büzül iyice. Yorganı başına çek. Tehlikeyi atlattım gayri. Ele geçmem sanırsın ama boş. O genç adam usulcacık sürüne sürüne gelir. Seni bulur. Deşi verir karnını. Dahası da var. Demin bile sana ilişmesin diye ben ettim gönlünü. Hem de zorlukla. Göbeğim çatlıyor onu senden uzak tutmak için. Anladın ya. Ne diyorsun şimdi bakalım?
Ne diyeceğim? Ertesi sabah istediği E ile toparlayabildiğim 3-5 lokma yiyeceği alarak erkenden cephaneliğe getirip ona vereceğimi söyledim. Adam, "Sözümde durmazsam Tanrı Baba beni çarpıp canımı alsın de," diye buyurdu. Böylece yemin ettim. Bunun üzerine o da beni taştan aşağı indirdi. "Sakın ha," unutayım deme yapacağın işleri, diye son bir uyarıda bulundu. O dediğim genç adamı da hiç aklından çıkarma. Hadi, şimdi koş evine git. Hayırlı geceler efendim, diye kekeledim. Adam gözlerini çevresindeki o soğuk, rutubetli bataklıkta gezdirerek, amma da hayırlı gece ha, diye söylendi. Kurbağa olmak varmış, ya da sülük. Bir yandan da o titreyen gövdesini dağılıp gitmekten korurcasına, iki koluyla sımsıkı sararak topallaya topallaya kilisenin alçak duvarına doğru yürüdü. O yeşil tümsekleri bürümüş olan çalıların, ısırgan otlarının, fundaların arasından dikenleri sakına sakına yürürken bana öyle geldi ki mezarlardaki ölüler de onu bacağından tutup çekivermek için uzanıyorlardı. Adam dikenlere değil de ölülerin ellerine takılmamak için öyle sakına sakına yürürmüş gibi göründü çocuk gözlerime. Kilisenin alçak duvarına vardığı zaman bacakları tutuk, ağrılıymış gibi bir hantallıkla öte yana atladı. Sonra bana bakmak üzere döndü. Onun döndüğünü görünce ben hemen yüzümü köyden yana çevirip bacaklarımı var gücümle işletmeye giriştim. Biraz sonra bir daha dönüp baktım. Adam ırmaktan yana gitmekteydi. Kendi kendini hala kollarıyla sarmıştı. Yağmurdan sular kabardığı ya da gelgit dalgaları bastığı zaman yürünebilsin diye bataklığa serpiştirilmiş duran kocaman taşların birinden öbürüne atlaya atlaya yürüyordu. Şu sırada bataklık ufka paralel uzanan uzun, kara bir çizgiydi. Ben durmuş adamın ardından bakarken ırmak da uzun, düz bir çizgiydi. Ama ne o kadar engin ne de öylesine kara. Gökyüzü ise alçak, öfkeli, kızıl çizgilerle kapkara çizgilerin birbirine karışmasından oluşmuştu. Bütün bu manzara içinde dikine duran iki tanecik şey vardı ki bunlar da ırmak kıyısındaydı. Biri gemicilere yol gösteren deniz feneriydi. Direkt üstüne dikilmiş bir fıçıyı andıran, hele yakından bakınca pek çirkin görünen bir yapı. Öteki dikey nesne ise eski bir dar ağacıydı. Üzerindeki zincirlere bir zamanlar bir korsanı bağlamışlardı. Deminki adam aksak adımlarla bu dar ağacına doğru ilerliyordu şimdi. Eski çağların o korsanı dirilmiş de kendini gene zincire vurmaya gidiyormuş sanırdınız. Bu düşünce tüylerimi diken diken etti. Kanımı dondurdu. Yakınlardaki sığırların da başlarını kaldırarak ona baktıklarını gördüm. Acaba onlar da aynı şeyi mi düşünüyorlar diye merak ettim. Demin sözü geçen o korkunç genç adamı görebilir miyim diye dört bir yana göz gezdirdimse de hiçbir ize, belirtiye rastlamadım. Ama içime gene bir korku düşmüştü. Koşmaya başladım. Eve varıncaya dek de hiç durmadan koştum. Ablam Mrs. Joe Gargari benden 20 yaş büyüktü. Beni kendi el cazıyla büyütmüş olması yüzünden hem kendi gözünde hem de komşular arasında büyük bir saygınlık kazanmıştı. Küçükken bu kendi el cazıyla büyütme deyiminin ne anlama geldiğini pek kestiremez, bulup çıkarmaya çalışırdım. Ablamın sert, ağır elli olduğunu, benim kadar kocasının da bu elin tadını tattığını bildiğimden ikimizin de ablamın kendi el cazıyla büyütülmüş olduğumuzu sanırdım. Güzel, alımlı bir kadın değildi ablam. Şöylesine ki Joe Gargari ile de kendi el cazıyla evlenmiş olsa gerek diye içimden geçirirdim. Joe sarışın bir adamdı. Düzgün tenli, yüzünün iki yanına sarkan sarı büklümlü saçları vardı. Gözleri öyle kararsız bir mavi renkteydi ki her nasılsa kendi aklarıyla karışmış sanırdınız. Yumuşak başlı, iyi huylu, geçimli, biraz saf, çok sevimli bir insandı. Bir çeşit Herkül gibiydi. Hem güçlülükleri hem de zayıflıkları yönünden. Kara gözlü, kara saçlı olan ablam Mrs. Gargari'nin yüzü ise öylesine kıpkırmızıydı ki. Kimi kez kendi kendime acaba yıkanırken sabun yerine rende mi kullanıyor diye merak ettiğim olurdu. Uzun boylu, iri kemikliydi. Üzerinde her zaman kaba bezden yapılma bir önlük bulundururdu. Bu önlük arkasındaki iki ilmikten geçen bağcıklarla bağlanırdı. Önlüğün üst yanı ise üzerine her zaman toplu iğneler, dikiş iğneleri saplanmış olduğu için dört köşeli zırha benzer bir göğüslük biçimindeydi. Ablam hep önünde bu önlükle dolaşmaktan kendine büyük bir övünme payı çıkarır, kocasına da sürekli kınama fırsatı yaratırdı. Bana kalırsa ablam bu önlüğü hiç takmasa da olurdu ya, yok ille takacaksa akşamları çıkarmasına ne engel vardı anlayamazdım. Joe'nun demirci dükkanı evimizin yanı başındaydı. Evimiz de yöremizdeki evlerin çoğunluğu gibi tahtadandı. O akşam koşa koşa eve döndüğümde demirci dükkanını kapanmış buldum. Joe tek başına mutfakta oturuyordu. Joe ile ben dert ortağı olduğumuz için sır ortağıydık da. Kapının mandalını kaldırıp başımı içeri sokar sokmaz tam karşıda ocağın köşesinde oturan Joe'nun bakışlarıyla karşılaştım. Joe hemen bana bir sır verdi. Ablan 12 kez çıkıp seni aradı pipciğim. Şimdi de dışarıda. 13. kezdir seni aramakta. Sahi mi? Evet. En kötüsü gıdıkçı da elinde. Bu kara haberi alınca gözlerimi ocaktaki ateşe dikerek yeleğimin düğmelerini burup bükmeye başladım. İçime bir ağırlık çökmüştü. Gıdıkçı diye andığımız şey ucu mumlu bir kamıştı. Beni tepeden tırnağa gıdıklayıp durmaktan yıpranmış, üstüne cilalıymış gibi bir parlaklık gelmişti. Joe hop oturdu hop kalktı diye anlatıyordu. Sonunda gıdıkçıyı kaptığı gibi hışımla dışarı fırladı. Ya böyle oldu işte. Bir maşa aldı. Ocağın önündeki parmaklığın arasından közleri karıştırarak o da gözlerini ateşe dikti. Fırtına gibi fırladı dışarıya. İnan olsun. Tam kameti artırdı bu kez. Çok oldu mu gideli? Diye sordum. Joe'ya hep iri yapılı bir çocukmuş gözüyle bakar, onu kendime yaşıt tutardım. Joe başını kaldırıp duraladı. Felemen kişi saate bakarak, ''Bu son gidişi 5 dakika oluyor pipciğim.'' dedi. Sonra, ''Geliyor.'' diye haykırdı. ''Koş, kapının ardına dostum, köşeye saklan.'' Onun dediğini yaptım. Ablam kapıyı ardına kadar açıp da köşeye bir şeyler sıkışmış olduğunu anlayınca durumu hemen kavradı. Gıdıkçıyı da keşif kolu niyetine ileri uzattı. Sonunda beni tuttuğu gibi kocasından yana fırlattı. Kocasına karşı bir mermi olarak çok kullanırdı zaten beni. Joe ise beni kıvançla yakalayarak hemen ocağın köşesine sıkıştırdı. O uzun, iri bacaklarını önümde siper gibi gerdi. Ablam tepinerek, ''Nerelerde sürttün beni böyle korkudan, kaygıdan, meraktan çatlatana dek ha?'' diye bağırıyordu. ''Söyle diyorum, yoksa bir değil, 50 tane pip olsan, bir değil, 500 tane Joe Gargari'nin elinden çeker alırım seni.'' Köşedeki iskemlede büzülmüş oturduğum yerden yaşlı gözlerimi ovuşturarak ''Mezarlıktaydım'' diye hıçkırdım. Ablam mezarlıktaymış diye dudak büktü. ''Ben olmasaydım sen çoktan boylamıştın o mezarlığı. Hem de kazık çakmıştın oraya. Kim büyüttü seni kendi el cazıyla ha?'' ''Sen büyüttün'' dedim. Ablam neden yapmışım sanki diye yaygarayı bastı. ''Hangi akla uymuşum da yapmışım sanki?'' Ben hep hıçkırarak ''Bilmem'' dedim. Ablam, ortada bir bilmeyen varsa o da benim, diye bağırdı. Şimdiki aklım olsa dünyada yapmazdım inan olsun. Sen doğdun doğalı şu önümdeki önlüğü bir tanrının günü çıkardımsa kör olayım. Gargari gibi bir demirci parçasının karısı olmak yetmezmiş gibi bir de sana analık etmek varmış yazımda. Ben hala üzgün üzgün ateşe bakıyordum. Ama düşüncelerim dağılmıştı. Bataklıktaki o bacağı demirli, vahşi adam, sözünü ettiği o gizemli genç adam, yiyecekle eğe sorunu, beni barındıran evde hırsızlık yapmak üzere vermiş olduğum söz, şu anda cehennem ateşini andıran alevler arasından yükselerek gözümün önünde dalgalanıyordu. Ablam gıdıkçıyı yerli yerine koyarak hıh diye burun kıvırdı. Mezarlıkmış. Siz ikiniz de o mezarlığı hiç aklınızdan çıkarmasanız yeridir. Oysa ikimizden birisi o mezarlığın adını bile anmamıştı. Gene de ablam, ''Yakında ikiniz de bir olup beni yollayacaksınız o mezarlığa.'' diye söylendi. ''Ben siz ne yapıp edeceğinizi görmek isterdim doğrusu.'' Biraz sonra ablam sofra hazırlığına başlamıştı. Joe bacaklarının arasından bana doğru şöyle bir baktı. Sanki ablamın sözüne ettiği üzücü koşullar altında ne yapıp edeceğimizi o da gözünde canlandırmak istiyordu. Sonra böyle fırtınalı durumlarda huyu olduğu üzere o kıvır kıvır sapsarı saçlarıyla şakaklarındaki tüyleri çekeleyerek karısının gidiş gelişlerini mavi gözleriyle izlemeye koyuldu. Ablamın ekmek dilimleyip üzerlerine yağ sürmekte pek ustalıklı bir yöntemi vardı ki hiç değişmezdi. Önce sol eliyle tuttuğu bir somun ekmeği önlüğünün göğüs kısmına bastırırdı. Bu önlüğün göğsüne bastırılmış duran toplu iğnelerden, dikiş iğnelerinden birinin ekmeğe, oradan da bizim ağzımıza girdiği de olurdu. Sonra ablam bıçakla bir parça tereyağı alır, ilaç karıştırıp macun yapan bir eczacının ustalığıyla bıçağın iki yanında kullanarak somunun üzerine güzelce sürerdi. Daha sonra bıçağı somunun kenarında şöyle bir silip, temizleyerek testereyle kesercesine somundan kalın bir dilim kesip ayırırdı. Ne var ki bu dilimi somundan ayırmadan önce ikiye bölerdi. Dilimin bir yarısı Joe'nun payına düşerdi. Öbürü de bana. Bu akşam karnım çok aç olduğu halde payıma düşen ekmeği yemeyi bir türlü göze alamadım. Bataklıktaki o korkunç tanışımla onun kendinden bile korkunç olan ortağı için yedekte biraz kumanyan bulunması gerektiğini düşünüyordum. Ablamın elinin pek sıkı olduğunu, mutfaktakilerde yapacağım kötü niyetli araştırmaların belki de hiçbir sonuç vermeyeceğini biliyordum. Onun için kendi tereyağlı ekmek dilimimi pantolonumdan içeri sokup saklamaya karar vermiştim. Bu amaca erişmek uğruna harcanılması gereken çabanın nasıl insanüstü bir şey olduğunu az sonra anladım. Yüksek bir damdan aşağı atlamaya, derin sulara kendimi bırakmaya karar vermekle birdi bu. Hiçbir şeyin farkında olmayan Joe da işi büsbütün güçleştiriyordu. Dediğim gibi, dert ortağı olduğumuz için kafadarlığımızı belirlemek üzere her akşam dilimlerimizi ısırmakta bir tür yarışa girişmek aramızda bir alışkanlık, bir gelenek olmuştu. Hiç sesimizi çıkarmadan dilimlerimizi birbirimize gösterip çalım satarak birbirimizden hız alır, lokmalarımızı daha bir gayretle ısırıp yutmaya başlardık. Bu akşam da Joe birkaç kez kendi diliminin nasıl çarçabuk küçülmekte olduğunu bana göstererek her akşamki dostça yarışmamızı başlatmaya yeltendi. Ne var ki her bakışında beni bir dizimde sarı çay kupam, öbür dizimde el sürülmemiş ekmek dilimimle öylece oturur görüyordu. Sonunda planımı gerçekleştirmenin artık kaçınılmaz olduğuna, bunun için de durumumuzun el verdiği en akla yatkın olanaktan yararlanmam gerektiğine karar verdim. Joe'nun bana baktıktan sonra başını çevirdiği bir saniyeyi fırsat bilerek tereyağlı ekmeğimi pantolon bacağımdan aşağı itiverdim. Joe'nun benim bu sözüm ona iştahsızlığıma sıkıldığı anlaşılıyordu. Kendi ekmeğini dalgın dalgın şöyle bir dişledi. Ama onun da iştahı kaçmış gibiydi. Lokmayı ağzında her zamankinden çok döndürüp dolaştırarak çiğnedi. Sonunda hap gibi yutuverdi. Bir lokma daha ısırmak üzereydi. Tam iyice dişlemek için başını şöyle yana çevirmişti ki, bana takılan gözleri ekmeğimin yok olmuş olduğunu gördü. Onun ekmeğini tam ısırmak üzereyken böyle zınk diye durup merakla, tasayla gözlerini açarak bana bakması öyle belirgindi ki, ablamın dikkatinden kaçmamıştı. Ablam hemen elindeki çay bardağını masanın üzerine bırakarak ne oldu gene diye çıkıştı. Joe başını bana doğru ciddi ciddi sallayarak ''Bana bak arkadaş!'' diye sitemli bir azarla konuştu. ''Pipciğim, iki gözüm, pişman olursun sonra. Boğazına tıkılır. Çiğnemeden yutuverdin be cancağızım.'' Ablam deminkinden daha sert ''Ne oldu diyorum size?'' diye sordu. Ağzı bir karış açık kalmış olan Joe ''Pipciğim, şöyle bir öksürüp biraz canını çıkartabilirsen iyi olur.'' diye mırıldandı. ''Evet, belki yola yönteme sığmaz. Ayıp kaçar ama insanın sağlığı da her şeyden üstündür Pip.'' Bu sırada lafları arada kaynayınca zıvanadan çıkmış olan ablam, Joe'nun üstüne atıldığı gibi yan sakallarından tutarak kafasını arkadaki duvara birkaç kez vurdu. Bense köşemde oturmuş suçlu suçlu bakınıyordum. Soluk soluğa kalmış olan ablam, ''Şimdi belki söylersin ortada neler döndüğünü. Seni gök gözlü koca öküz!'' diye bağırdı. Joe umarsız bakışlarla karısına baktı. Sonra ne yapacağını kestirememiş gibi ekmeğinden bir lokma ısırdı. Sonra gene bana baktı. Lokmasını avurduna tıkarak odada ikimiz yalnızmışız gibi ciddi, içten konuşmasını sürdürdü. ''Pipciğim, bilirsin, biz senden can ciğer dostuz. Senin gizlini saklanı dünyada ele vermem. Vermem ya, gene de a benim canım.'' Joe sandalyesinin ayağını yere sürttü. Gözlerini önce indirdi, sonra gene benden yana baktı. ''O ne görülmedik yutuştu öyle?'' ''Ablam, ekmeği çiğnemeden yuttu ha?'' diye haykırdı. Joe karısına değil de hep benden yana bakarak ''İnan dostum, senin yaşındayken ben de yalamadan yutuculardandım.'' diye ekledi. Kendi lokması hala avurdunda tıkılı duruyordu. ''Çocukluğumda çok yalamadan yutucu görmüşümdür. Gel gelelim, seninle boy ölçüşebilecek gibisini bugüne dek görmedim doğrusu. Pipciğim, şükret ki tıkanıp kalmadın. Hala sağsın.'' Ablam üzerime atladığı gibi beni saçımdan kavrayıp havaya kaldırdı. ''Gel de ilaç iç,'' dedi. Hepsi bu. Gene de bu sözlerin ne mene tüyler ürpertici olduğunu siz gelin de bana sorun. O günlerde bir tıp canavarı katran suyu denen nesneyi en eşsiz şifadır diye yeniden ortaya çıkarmıştı. Ablam da bu suyu tadı ne denli iğrençse etkisinin o denli şifalı olduğuna inandığından dolaptan eksik etmezdi. Bana da öyle çok içirirdi ki gezdiğim yerde yeni boyanmış çit direkleri gibi kokular saçtığımı bilirdim. Bu akşamki durumumun ivediliği ise en azından bir litre ilaç almamı gerektiriyordu. Ablam bunu sanırım ben daha rahat edeyim diye kafamı kunduracının onardığı bir papuçmuşçasına koltuğunun altına sıkıştırarak boğazımdan aşağı akıttı. Joe yarım litreyle kurtuldu. Zavallıcık, ateş başında düşüncelere dalmış, lokmalarını ağır ağır çiğneyerek yutmaktan öte bir şey yapmamakla birlikte ablamın elinden kurtulamadı. Çünkü ablam üzerine heyheyler gelmiş olduğunu söylüyordu. Kendimden pay biçerek söyleyebilirim. İlacı içmeden önce bir şeyciği yok duysa bile sonradan Joe'nun üzerine heyheyler gelmiş olması kaçınılmazdı. Bir erkeğin ya da bir çocuğun kendi vicdanınca suçlanması pek ağır bir şeydir. Bir yandan vicdanda taşınan gizli yükle pantolon paçasının içinde taşınan gizli yük birleştiği zaman çekilen işkence kalıbımı basarım ki çok ezici olur. Ablamın evinden bir şeyler çalmak zorunda oluşumun utandırıcı düşüncesiyle elimi her dakika mutfak içinde ufak tefek işlere koşturulduğum zamanlarda bile pantolonuma gizlediğim ekmek diliminin üstüne bastırmak zorunda oluşum beni neredeyse deli ediyordu. Bir yandan da bataklıktan beri esip gelen rüzgar ocaktaki közleri harlatıp yalazladıkça dışarıdan o bacağı demirli adamın sesini duyar gibi oluyordum. Bana gizlilik yemini ettirmiş olan adamın sesi ertesi sabaha dek aç gezemeyeceğini, karnının ille bu gece doyurulması gerektiğini söylüyordu sanki. Derken bambaşka bir korku doluyordu içimi. Ya ellerini benim ciğerimle yüreğime daldırmaktan öylesine güçlükle alıkolunan o genç adamın huyu baskın çıkarsa? Ya saati şaşırıp yarına dek beklemesi gerektiğini unutarak ciğerlerimle yüreğime hemen bu gece el koymaya kalkarsa? Hani dehşetten insanın tüyleri gerçekten diken diken oluyorsa? O gece benim tüylerim dikenleşmiştir sanıyorum. Gene de kim bilir? Korku kimsenin tüylerini diken diken etmez belki de. Noel arifesi olduğundan ertesi gün için hazırlanan pudingi felemenkişi saate göre 7'den 8'e dek bakır bir değnekle karıştırmak bana düşmüştü. Bacağımdaki kösteğe karşın bu işi yapmaya kalkıştımsa da bu uğraş ekmek dilimini bacağımdan aşağı kaydırıp duruyor, ben de bununla bir türlü başa çıkamıyordum. Çok şükür bir ara bir fırsatını bulup sıvıştım da vicdan yükümün bu bölümünü çatı arasındaki odamda bırakabildim. Pudingin karıştırılmasını bitirmiş, gidip yatmadan önce son bir kez ocağın köşesinde sırtımı ısıtıyordum ki birden ''Dinle Joe'' dedim. ''Büyük topların sesi miydi o?'' ''Joe evet'' dedi. ''Mahpuslardan biri daha tüydü desene.'' ''O ne demek Joe?'' diye sordum. Tüm açıklama işlerini kendi üstüne alan ablam ters ters ''Kaçtı demek kaçtı'' diye yanıtladı. Yanıt verişi de katran suyunu içirişine benziyordu. Ablam başını dikişine eğdiği sırada ben Joe'ya ağzımı sessizce oynatarak ''Mahpus nedir?'' diye sordum. Joe ağzını özenle ezip büzerek öyle ayrıntılı bir karşılık verdi ki bir tek pip sözcüğünü çıkartabildim. Sonra Joe yüksek sesle ''Dün gece de bir mahpus kaçmış, akşam topundan sonra'' diye anlattı. ''Toplar atıp haber verdiler. Baksana, şimdi de bir başka mahkumu haber veriyorlar.'' ''Peki topu atanlar kim?'' diye sordum. Ablam işinden başını kaldırıp bana çatık kaşla bakarak ''Şu çocuğu da Tanrı bildiği gibi etsin.'' diye araya girdi. ''Sanki çocuk değil sorgu melaikesi. Soru sorma bana. Yalan söylemeyeyim sana.'' Düşündüm ki ben soru sormakla kusur işlesem bile o bana yalan yanıt verebileceğini söylemekle kendi kendine terbiyesizlik etmiş oluyordu. Neylersiniz ki ablam hatırlı konukların dışında kimseye terbiyeli davranmazdı. Bu arada Joe ağzını binbir güçlükle ardına dek açıp duaya benzettiğim bir sözcük biçimlendirmeye çalışarak merakımı daha da törpülemişti. Ablamdan dayak yemediğime dua edeyim istiyordu. Bunu sorarcasına ona ablama gösterdimse de Joe hiç oralı olmayarak ağzını yeni baştan yayabildiğince yaydı. Sağa sola oynattı. Dudaklarının arasından iyice vurgulamaya çalıştığı bu sözcüğün biçimini söküp attı. Ben de ablacım diyerek en son çareye başvurdum.
Zahmet olmazsa söyleyiver. Nereden atılıyor bu top?
Ablam, Tanrı iyiliğini versin, emi çocuk, diye bağırdı. Ya aslında bu söylediğinin tam tersini dilediği anlaşılıyordu.
Halklardan elbet ayol.
Ben Joe'dan yana bakarak halk nedir diye fısıldadım. Joe ben demedim miydi gibilerden dargın dargın bir öksürdü.
Ben kusura kalmayın ama halk nedir diye sordum.
Ablam elindeki iğne ipliği benden yana uzatıp başını sallayarak
al sana bu velet böyledir işte diye mırıldandı.
Sorusunun bir tekine karşılık vermeye gelmez. Ardından 10 tane daha sorar çünkü. O dediğimiz bir çeşit yüzen zindan demektir. Bataklıkların gerisinde demir atarlar.
Korkumu içime gömerek pek üstünde durmamışçasına kimleri koyarlar ki zindan gemilerine? Ne yüzden koyarlar? Diye sordum.
Artık nah şurasına gelmiş olan Mrs. Joe yerinden fırladığı gibi geberme emi yumurcak diye bağırdı.
Ben seni kendi elcağızımla şu boya getirdimse herkesi kulağından kurut diye getirmedim. Yoksa dünya alem beni övüp göklere çıkarmak bir yana ayıplar be. Hooklara katilleri kapatırlar. Hırsızları, kalpazanları, her türden kötülük işleyenleri kapatırlar. Anladın mı? Onları kötü yola ilk iten şey de yerli yersiz soru sormaktır. Hadi şimdi, marş, yatağa.
Geceleyin yatmaya giderken elime tek bir mum bile verilmezdi. Hele o gece karanlıkta üst kata tırmanırken bir yandan kafam karıncalanıyordu. Çünkü ablam son sözlerine parmağındaki dikiş yüksüğüyle tepemde dümtek çalarak tempo tutmuştu. Beri yandan da halkların bizim oralarda demir atmalarının benim için ne büyük kolaylık olduğunu düşünüyordum. Öyle ya, yerli yersiz soru sormakla ben de kötü yola düştüğüme, bu gece de ablamın evinde hırsızlık edeceğime göre kendimi sonunda halklarda bulacaktım. %100, apaçık bir şeydi bu. Şimdi uzaklarda kalan o geceden bu yana kaç kez düşünmüşümdür. Korkunun baskısı altında çocukların nasıl sinsileşebileceğini bilenler pek azdır. Korku bir kez çocuğun içine düşmeye görsün. Akıl dışı olması bir şey değiştirmez. O gece ben de öylesiye korkuyordum. İlle de yüreğimle ciğerimi isteyen o genç adamdan, benimle konuşmuş olan bacağı demirli adamdan korkunç bir söz vermek zorunda bırakılmış olan kendi kendimden. Kudreti sınırsız olan, gene de her sığınışımda beni iteleyip tersleyen Mrs. Joe'dan da bir kurtuluş umudu göremiyordum. Gizli korkumun verdiği sinsilikle o gece benden istenen en akıl almaz istekleri yerine getirebileceğimi şimdi bile düşündükçe kanım donuyor. O geceyi uykusuz geçirdim. Arada bir dalar gibi olsam da bahar selleriyle kabarmış ırmak boyunca halklara doğru sürüklendiğimi görür gibi oluyordum. Heyula bir korsan dar ağacının önünden geçtiğim sırada elindeki boruyla bana seslenerek ''İşi sürümcemede bırakacağına hemencecik kıyıya çık. Şuracıktan sallandır kendini kurtul.'' diyordu. Uykum gelse bile dalmaktan korkuyordum. Tan yeri ağarmaya yüz tutar tutmaz aşağı inerek kileri soyup soğana çevirmek zorunda olduğumu biliyordum çünkü. Geceleyin yapılacak iş değildi bu. Hafif bir sürtüşle ışık yakabilmenin yolu daha bulunmamıştı o zamanlar. Işık yakacaksam çakmak taşını çeleğe sürtmem gerekirdi ki bunun gürültüsü de korsanın zincir şakırtısından geri kalmazdı. Sabaha karşı küçücük penceremin dışındaki o koca, kara kefen, kırçıllaşmaya yüz tutar tutmaz kalkıp aşağı indim. Merdivenin her basamağı, basamak tahtalarındaki her çatlak, ''Tutun, hırsız var, kalk Mrs. Joe, yetiş, hırsız var!'' diye ardımdan bağırır gibiydi. Mevsim gereğince her zamankinden çok daha dolu, zengin olan kilerde ayaklarından asılmış duran bir tavşan, ben tam arkamı döndüğüm sırada göz kırpmış gibi geldiğinden ödümü patlattı. Ne dönüp tavşana bakacak, ne dikkatli bir seçim, ne de başka bir şey yapacak zamanım yoktu. Çünkü boşa geçirecek zamanım yoktu. Biraz ekmek, biraz peynir kabuğu, yarım kavanoz dolusu mincemeat, bunları akşamdan kalma ekmek dilimimle birlikte mendilime sardım. Testideki brandinin birazını cebimde gizlediğim bir şişeye boşalttım. Testiye de içindekinin eksildiği anlaşılmasın diye mutfak dolabındaki sürahiden su ekledim. Üstünde birkaç kıymık et kalmış bir kemik, bir de yuvarlacık, iyice kabarmış, içi bol jambonlu bir pay aldım. Payı neredeyse almadan gidiyordum.
Gel gelelim, yüksek bir rafın köşesine kaldırılarak gizlenen şeyin ne olduğunu merak edince şeytan dürtmüşçesine çıkıp baktım. Etli payı gördüm. Ve umarım bugün yarın kullanılmayacaktır da yokluğu bir süre anlaşılmaz dileğiyle onu da aldım. Mutfaktan demirci dükkanına açılan bir kapı vardı. Bu kapının sürgüsüyle kilidini açtım. Joe'nun araç girişleri arasından bir E'ye yürüttüm. Sonra bu kapıyı gene bulduğum gibi kapadım. Akşam koşarak eve döndüğüm zaman kullanmış olduğum sokak kapısını açtım. Ardımdan kapadım. Gene koşaraktan sisli bataklıkların arasına daldım.
Hem kıralı hem de rutubetli bir sabahtı. Rutubetin dışarıda küçük yatak odamın penceresine yapışmış durduğunu görmüştüm. Geceleyin sabaha dek dışarıda ağlayan ecinliler pencere camını mendil niyetine kullanmışlardı sanki. Şimdi de rutubetin ortalıktaki seyrek otların, çıplak tümseklerin, ağaçların üstüne serilmiş durduğunu görebiliyordum. Yapraktan yaprağa salkımlanan kalın, kaba dokulu bir örümcek ağı. Yol üstündeki parmaklıklarla kapıların hepsi nemden yapış yapıştı. Sis de öyle bir yoğundu ki yol üzerinde bizim köyün yolunu gösteren o direğe çakılı tahtadan eli ancak dibine varınca seçebildim. Üzerimden sızan rutubet damlalarıyla bu sisler içindeki el beni zindan gemisine doğru iten bir heyula gibiydi. Bataklıklara varınca sis daha da koyulaştı. Ben kıpırtısız duruyordum. Son hızla oraya buraya koşuşturan ben değildim de çevremdeki her şey son hızla benim üstüme koşuyor sanırdınız. Bu da zaten rahat olmayan bir vicdanı daha da rahatsız eden bir şeydi. Köprüler, hendekler, kemerler, sisin içinden birdenbire yanı başında belirerek açıkça ''Bu çocuk bir başkasının etli payını çaldı, durdurun şunu!'' diye bağırıyorlardı sanki. Gene birdenbire sığırlar bitiveriyordu önümde. Bel bel bakan gözleri, burun deliklerinden saçtıkları buharlarla ''Hey, küçük hırsız!'' diyorlardı. Boğazında boyun bağına benzer bir beyazı olan, papazlara benzettiğim bir kara öküz, bu arada beni öylesine uzun, dik bir bakışla süzdü. Küt biçimli kafasını öyle bir ayıplarcasına iki yana salladı ki, kendimi tutamayarak ''Elimden başka bir şey gelmezdi efendim!'' diye hıçkırdım. ''Kendim için çalmadım, yemin ederim!'' Bunun üzerine öküz başını eğip burun deliklerinden bir buhar bulutu üfledikten sonra arka bacaklarını şöyle bir savurup kuyruğunu sallayarak ortadan yok oldu. Bu arada ırmağa yaklaşmaktaydım. Ne kadar hızlı koşarsam koşayım ayaklarım ısınmak bilmiyordu. Buluşmaya gittiğim adamın bacağındaki demir gibi soğuk da benim bacaklarıma çakılıydı sanki. Cephaneliğin yolunu iyi biliyor sayılırdım. Bir pazar günü Joe ile gitmiştik oraya. Joe kağıtlarım çıkartılıp ona resmen çırak olduğum zaman bu kırlarda nasıl gezip tozarak ne alemler yapacağımızı anlatmıştı. Ne var ki siste yolumu şaşırdığından sonunda cephaneliğin iyice sağına düşmüş olduğumu gördüm. Bu yüzden de ırmak boyunca çamurların birisindeki gevşek taşlarla gelgit direklerinin arasından geri dönmek zorunda kaldım. Son hızla yol almaya çabalıyordum. Cephaneliğe çok yakın olduğumu bildiğim bir hendeyi tam aşmış, ardındaki yamaca tam tırmanmıştım ki karşımda yerde oturmuş bir adam gördüm. Sırtı bana dönüktü. Kollarını kavuşturmuş, uykudan ağırlaşan başı durup durup önüne düşüyordu. Ona hiç haber vermeden yaklaşıp kahvaltısını götürürsem daha çok sevineceğini düşünerek usulca ilerledim. Omzuna dokundum. Dokunmamla yerinden fırlaması biri oldu. Ne var ki dünkü adam değildi bu. Başka biriydi. Öte yandan bu adam da kaba saba paçavralara bürünmüştü. Ayağındaki koca demir parçası yüzünden topallıyordu. Soğuktan neredeyse donmuş, sesi boğuklaşmıştı. Kısacası her şeyle öbür adama benziyordu. Yalnız yüzü başkaydı. Bir de başında geniş kenarlı, yassı tepeli fötür bir şapka vardı. Bütün bunları tek bir bakışta gördüm. Görecek başka fırsatım olmadı çünkü. Adam bana bir küfür, bir de yumruk savurdu. Yandan salladığı bu cılız yumruk beni ıska geçtiyse de onu sendelettiğinden neredeyse yere yıkıyordu. Derken adam koşmaya başladı. İki kez tökezledi. Sonra sislere karışıp görünmez oldu. Yüreğim ağzıma gelerek bizim genç adam bu olsa gerek diye düşündüm. Neremde olduğunu bilseydim ciğerim de korkudan sancırdı sanıyorum. Neyse Az sonra cephaneliğe vardım. Bir gün önceki adam gene oradaydı. İşte kendi kendini gene kollarıyla sarmış, bir aşağı bir yukarı topallayarak beni bekliyordu. Bütün gece kollarını hiç çözmemiş, dolanıp durmaktan hiç vazgeçmemiş sanırdınız. Soğuk iliklerini işlemişti besbelli. Bir an donup kas katı kesilerek ayaklarımın dibine düşecek sandım. Açlıktan da gözleri dönmüştü. E'yi elimden alıp otların arasında kaybolduğu zaman bana öyle geldi ki tuttuğum çıkını görmese E'yi kıtır kıtır yiyebilirdi. Bu kez elimdekini almak için beni baş aşağı çevirmedi. Ayakta dik olarak bıraktı. Çıkınımı açıp ceplerimi boşaltayım diye bekledi.
''Şişedeki nedir evlat?''
diye sordu. ''Brandy'' dedim. Adam Minsmith'i çok garip bir yöntemle elinden kapan varmışçasına hapur hapur atıştırmaya başladı. İçkisinden birkaç yudum almak için yemeğe ara verdi. Bir yandan da soğuktan öyle zangırdıyordu ki şişenin boynunu birbirine çarpan dişlerinin arasında kırmadan tutabildiğine şaşıyordum.
''Sizi sıtma tutmuş galiba.'' dedim.
''Bana da öyle geliyor evlat.'' dedi.
''Kötüdür buraları.'' diye ekledim. ''Bataklıkta dolanıyorsunuz. Sıtma yatağıdır buralar. Romatizma da yapar.''
''Korkma. Bu illetler yakama yapışıp canımı almadan önce karnımı doyururum ben. Birazcıktan şu yukarıki dar ağacına sallandıracaklarını da bilsem gene karnımı bir sıkı doyurmaktan caymazdım. Hem şu kör olası titreme nöbetinin de canını okuyacağım. Bak görürsün.''
Minsimiti, kemiğin üzerindeki etleri, payı hep bir arada tıkanıp duruyordu. Bir yandan da bize saran sisleri kuşkulu gözlerle süzmekten hiç geri kalmıyor, çoğu zaman duralayarak çevreye kulak kabartıyordu. Şimdi de ırmak yönünden duyduğu ya da duyar gibi olduğu bir tıkırtı, bataklardaki bir hayvanın soluması üzerine neredeyse yerinden sıçrayarak düşercesine
''Adamı aldatmazsın ya sen.''
diye sordu.
''Gammazlık etmedin, başka birini getirmedin ya.''
''Yok efendim, Tanrı canımı alsın ki.''
''Kimseye haber verip peşine de takmadın ya.''
''Yok yok.''
''Peki,'' dedi adam. ''İnandım sana. Zaten benim gibi bir sefile tuzak kuranlarla birlik etmen şu körpe yaşına yaraşmazdı ki. Canavarlık olurdu. Benim gibi peşimde kovalayanlardan kaçmak uğruna ecel terleri döken zaten yarı ölmüş bir sefil.''
İçinde duvar saati gibi çarklar varmış da saat başına çalmak üzereymiş gibi boğazında bir tıkırtı oldu. Adam o kaba saba ceketinin yırtık yeniyle gözlerini örttü. Bu zavallılığı içime dokunmuştu. O sırada etli payı yemekte olduğunu görerek yüreğimi pekleştirdim ve ''Afiyet olsun efendim, beğendiğinize sevindim.'' dedim.
''Bir şey mi dedin?''
''Hoşunuza gittiğine sevindim diyorum da.''
''Sağ olasın evlat, canıma değdi.''
İri bir hayvan olan köpeğimizin yemek yiyişini çok seyretmiştim. Şimdi köpeğin yemek yiyişiyle bu adamınki arasında belirli bir benzerlik bulunduğunu gördüm. Adam da hart diye keskin dişlemelerle koparıyordu lokmalarını. Tıpkı bir köpek gibi. Sonra da lokmayı hemencecik, çiğnemeden yalayıp yutuyordu. Bir yandan da sislerin arasından biri çıkıp yemeğini elinden kapacakmışçasına yan gözle sağa sola bakınıp duruyordu. Bu tehlikeyi kafasına sardırmış olduğu için yemeğinin tam tadını çıkaramayacağını düşünmekten kendimi alamadım. Bu yemeği bir paylaşan olsa hırlayarak onu da dişlemeye kalkabilirdi. İşte bütün bu yönlerden bizim köpeğe pek benziyordu. Bir süre söylemek istediğim şeyin yersiz kaçabileceğini düşündükten sonra çekinerek ona bir şey kalmayacak diye korkuyorum dedim. Bundan başka hiçbir şey alıp getiremem artık. İşte bu gerçeğin kesinliği yüzünden ona çok yediğini dokundurmak gereğini duymuştum. Dostum, payın gevrek kabuğunu çıtırdatarak yemeği o saat keserek
''Ona kalmayacak ne demek?''
diye sordu.
''O da kim ki?
Hani şu genç adam, hani sizin anlattığınız, sizinle birlikte gizlenen.'' Adam kahkahaya benzer boğuk bir ses çıkararak
''Ha şu'' dedi. ''O mu? Öyle ya, kumanya istemez o.''
''İster gibiydi oysa'' dedim. Adam çiğnemesini durdurarak beni inceden inceye hem de son derece büyük bir şaşkınlıkla süzdü.
''Gibiydi mi? Ne zaman?
Şimdicik.
Nerede?
Şuracıkta diye elimle gösterdim. Biraz ötede. Başı önüne düşmüş uyukluyordu. Siz sandım önce. Adam beni iki yakamdan kavrayarak gözlerimin içine öyle bir bakış baktı ki
Eski niyeti yeniden depreşti de beni boğazlayacak diye korkmaya başladım. Tir tir titreyerek, üstü başı sizin gibiydi. Hani biliyorsunuz, yalnız kafasında şapka vardı, diye açıkladım. Sonracığıma, şey, işte, bu konuya kabalık etmeden değinmek için elimden geleni yaparak ekledim. Ona da tıpkı sizin gibi hem de aynı amaçla bir E'ye gerekiyordu. Dün geceki topları duymadınız mı? Adam kendi kendine, demek gerçekten top sesiymiş, diye mırıldandı. Şaşılacak şey, nasıl bilemezsiniz? Biz ta evden duyduk. Evimiz buradan çok daha uzakta. Üstüne üstlük de içerideydik.
Bak anlatayım evlat. İnsan bu kırlarda yorgunluktan başı dönmüş, soğuktan canı çıkmış, boş mideyle dolaşırken gece boyu kulakları vınlar durur. Toplar atılıyormuş gibi gelir adama. Ona sesleniyorlarmış gibi gelir. Duymak ne demek? Askerlerin kendini kuşattıklarını resmen görür. Havaya kaldırılmış meşalelerin ışığında al al ışıyan üniformalarıyla. Numarasının okunduğunu, adının çağrıldığını duyar. Tüfek şakırtıları arasında komutlar yükselir. Hazır ol, silah çak, tam üstüne nişan alın çocuklar. Eller yapışır yakana. Oysa hiçbir şey yoktur ortada. Anasını sattığım, dün gece bir bölük değil, 100 bölük gördüm ben. Peşime düşmüşlerdi. Yaklaştıkça yaklaşıyorlardı düzenli adımlarla. Rab, rab, rab yere batasıcalar. Top seslerine gelince kaç kez güpegündüz sisler dalgalanıyormuş gibi geldi top gümbürtüsünden. Neyse, sen şu adamı anlat bana.
Dostum bundan öncekileri ben orada değilmişim de kendi kendine konuşurmuş gibi söylemişti. Şimdi bana dönerek,
dikkatini çeken bir şey var mıydı görünümünde?
Diye sordu. Bildiğimi kendim bile doğru dürüst bilmediğim bir şeyi anımsayarak yüzü pek kötü yara bere içindeydi dedim. Adam kendi sol yanağına avucunun ayağısıyla acımasız bir şaplak vurarak
''Bu yanı mı yoksa?'' diye sordu.
''Evet, o yanıydı.''
''Nerede o?''
diyerek dostum son kalan birkaç lokma yiyeceği o boz ceketinin içine koynuna sokuşturdu.
''Hangi yana gitti göster bana. Tazı gibi peşinden gidip paçasını aşağı alacağım onun. Tanrı şu acıyan bacağımdaki demiri kahretsin. Evlat, uzat şu eğeyi bana. Gözünü seveyim.''
Sislerin öteki adama hangi yönde yuttuğunu gösterdim. O da şöyle bir başını kaldırıp o yana baktı. Ama pis kokulu ıslak otların arasına çökmüş, ayağındaki demiri deliler gibi törpülemeye başlamıştı bile. Beni de demirin sürtünmesinden berelenip kanlanmış olan kendi bacağını da unutmuş gibiydi. Öyle ki bacağını elindeki E gibi cansız bir nesneymişçesine tartaklıyordu. Bu çılgın telaşını gördükçe ondan gene korkmaya başlamıştım. Evden bunca zamandır uzak kalmış olduğum için de korkuyordum. Artık gitmem gerek diye söyledim ona. Oralı bile olmayınca en iyisi sessizce sıvışıp kaçmak diye düşündüm. Son baktığımda iki büklüm başını dizinin üstüne eğmiş, var gücüyle ayağındaki kösteği eğiliyor, bir yandan da mırıl mırıl hem bu kösteğe hem de kendi ayağına lanetler okuyordu. Sislerin arasında son kez durup kulak kabarttığımda E'nin hala demire sürtünüp durduğunu duydum. Eve döndüğümde mutfakta beni tutuklamak için bekleyen bir jandarma bulacağımdan hiç kuşkum yoktu. Ama görünürlerde jandarma falan olmadığı gibi yaptığım hırsızlık da henüz ortaya çıkmamıştı. Ablam Mrs. Joe eteği belinde bir hamaratlıkla kendini Noel bayramının hazırlıklarına kaptırmış, Joe'yu da ayağa takılıp paraşı dökmesin diye kapı dışına çıkarmıştı. Çünkü ablam ne zaman evinin yerlerini kazırcasına ovup temizlemeye başlasa ters bir alın yazısı Joe'yu eninde sonunda faraşın içine iterdi. Vicdanımla ben eşikte belirdiğim zaman ablam ''Hangi cehennemdeydin sen?'' diye bayramımı kutladı. Noel ilahilerini dinlemeye gittiğimi söyledim. Ablam ''Neyse bambaşka bir maymunluk da yapabilirdin.'' dedi. ''Ha şunu bileydin.'' diye geçirdim içimden. Ben de bir demirci parçasının karısı olmayaydım, o zaman böyle her gün önümde önlüğüm köleler gibi didinmek zorunda kalmazdım da belki ben de gidip ilahiler dinlerdim. Noel ilahilerini pek severim. Bu yüzden midir nedir gidip dinlemek bir türlü nasip olmaz. Faraş önümüz sıra ortadan çekildiği için çocuk mutfağa girmeyi sonunda göze almıştı. Elini bir yatıştırma, barışma işaretiyle şöyle bir burnunun üstünden geçiriyordu ki karısı ondan yana bir bakıştır baktı. Gözlerini öteye çevirdiği zaman da Joe iki parmağını gizlice birbirine çaprazlayarak bana gösterdi. Bu bizim aramızda Mrs. Joe'nun huysuz ve kızgın olduğu anlamına gelirdi. Ablam da her zaman kızgın ve huysuz olduğu için Joe ile ben kimi zaman haftalar haftası parmaklarımız üst üste binmiş durumda gezerdik. Domuz budu salamurasıyla çeşitli sebzeler ve bir çift fırınlanmış hindi dolmasından oluşmuş ağzınıza layık bir bayram yemeği yiyecektik. Daha bir önceki sabahtan mis gibi bir minsipi yapılmıştı. Puding çoktan kaynamaya konmuştu. Bu ayrıntılı hazırlıklar yüzünden bizim kahvaltı araya karıştı. "Dünyada bir enayi ben kalmadım," diyordu ablam. "Önümde bunca işim dururken bir de siz ziflenesiniz diye sabah sabah sofralar kurarak sonra da bulaşıklar yıkayacak değilim ya." Böylece evde kahvaltı eden bir erkek de çocuk değil de zoraki yürüyüşe çıkartılan 2000 askermişiz gibi ekmek dilimlerimiz ellerimize tutuşturuldu. Çekmeceli dolabın üstündeki sürahiden yüzlerimizde suçlu, özür dileyen bakışlarla süt yudumlayıp çarçabuk yuttuk. Bu arada Mrs. Joe temiz, kar gibi perdeler asmış, ocağın bacasının önündeki fırfırı çıkartıp yepyeni, çiçekli olanını takmıştı. Sonra koridorun karşısındaki küçük, yasak konuk odasını açtı. Ancak önemli olaylar hatırına açılan bu oda, yılın geri kalan günlerini gümüş kağıtların serin sisleri arasında geçirirdi. Bu gümüş kağıtlar şöminenin üzerindeki topraktan yapılma dört küçük köpek biblosunu da gözden gizlerdi. Ağızlarında birer çiçek sepeti tutan bu kara burunlu, pamuk gibi apak köpekçiklerin dördü de birbirlerine tıpatıp eşti. Ablam temiz mi temiz bir ev kadınıydı. Ne var ki temizliğini pislikten daha tedirgin edici, daha sevimsiz yapıp çıkmakta da pek ünerliydi. Temizlik imandan gelir derler ya, kimi kişilerde ablamın temizlik konusunda gösterdiği hüneri din konusunda becerirler. İşi başından aşkın olduğu için ablam kiliseye temsilci yolluyordu. Kısacası Joe ile ben gidiyorduk. İş kılığıyla Joe tam işinin eri, sırım gibi bir demirci ustasıydı. Bayramlıklarını giydiği zamansa hali vakti yerinde bir korkuluğu andırırdı. Giydikleri üstüne oturmaz, eğretiymiş gibi durur, derisini tırmalayıp kaşındırırdı. Bugün de dışarıda kıvançlı Noel çanları çalınırken Joe odasından bayramlık işkence takımlarını giymiş olarak çıktı. İçler acısı bir tablo. Bana gelince ablamın gözünde ben çocuk bürosundan birinin getirip bıraktığı genç bir suçlu falan olmalıydım. Yasa denilen yüce kurulun hışmına uğramış, buna göre çekilip çevrilmesi gereken biri. Mantık, din, ahlak kurallarına aykırı olarak, dahası en yakın dostlarımın beni caydırmak için verdikleri tüm öğütleri kulak arkası ederek ille de dünyaya gelmekte direnmişim gibi davranırdı bana hep. Yeni bir takım diktireceği zaman bile terziye, İslah evi üniformasına benzeyen ve kollarımla bacaklarımın rahatça oynayabilmesini kesinlikle önleyen cendere gibi bir şeyler dikmesini söylerdi. Bu yüzden şimdi düşünüyorum da Joe ile benim birlikte kiliseye gidişimiz iyi yürekli kişilerin içlerini parçalayan bir görünüm olsa gerekti. Gene de dışarıda çektiklerim içimi kemiren kuruntuların yanında hiç kalırdı. Ablam ne zamankilerin yakınından geçse ya da mutfaktan dışarı çıksa duyduğum korkunun büyüklüğü ancak elimin yapmış olduğu iş karşısında usumun kapıldığı pişmanlıkla ölçülebilirdi. İşlediğim gizli günahın yüküyle ezilmiş, bu günahı açığa vurursam kilise beni o korkunç genç adamın öcünden koruyabilecek güçte midir ki diye kara kara düşünüyordum. Evlenme bildirileri okunduktan sonra papaz efendinin "Şimdi gerçeği söyleyeceksiniz" diye seslendiği sırada benim ayağa kalkarak "Sizinle arkada bir görüşme yapmak istiyorum" dememin yerinde ve uygun olacağını kafama takmıştım. Böyle aşırı bir çıkışı gerçekten yapsaydım, kilisemizin küçük cemaatini kim bilir nasıl bir şaşkınlığa uğratırdım. Kilise yazmanı Mr. Wopsle, tekerlikçi ustası Mr. Hubble ile Mrs. Hubble, bir de Pumblechuck amca Noel yemeğine bize geleceklerdi. Pumblechuck amca, bize en yakın kasabada oturan, kendi sürdüğü özel faytonu olan varlıklı bir darı tüccarıydı. Yemek saat 1:30'da yenecekti. Eve döndüğümüzde sofra kurulmuş, ablam hazırlanmış, yemek hazırlanmakta, sokak kapısının kilidi konukların geçebilmesi için açılmış, her yer süslenip püslenmişti. Hırsızlık konusuna da hala değinildiği yoktu. Yemek saati içimi rahatlatamadan gelip çattı. Sonra konuklar söküğün etti. Mr. Wopsle'ın eski Roma yontularını andırır burnuyla geniş, çıplak, parıl parıl alnının yanı sıra
davudi bir sesi vardı. Kendisi de bu sesle öylesine övünürdü ki bildiğiniz gibi değil. İşin doğrusu hele bir hodri meydan deyiverseler, dua okuyup vaaz vermekte papaz efendiye taş çıkartıp onu çatır çatır çatlatacağını en yakın arkadaşları bilirlerdi. Dahası papazlık herkese açık bir meslek olsa bu alanda kendini gösterebileceğine inandığını Mr. Wopsle'ın kendisi söylerdi. Papazlık herkese açık bir meslek olmadığından Mr. Wopsle önceden de söylediğim gibi kilisemizin yazmanıydı. Bunun acısını da sesinin var gücüyle çektiği aminlerden çıkarırdı. Okunacak olan duayı bildirirken dizeleri ille baştan sona okurdu. Ama önce bakışlarını kilisedekilerin üzerinde uzun uzun gezdirerek sanki kürsüdeki dostumuzu dinlediniz. Şimdi de benim okuyuşumu bir dinleyin hele. Bakalım nasıl bulacaksınız demeye getirirdi. Sokak kapısını konuklara ben açtım. Önce Mr. Wopsle'a, sonra Mr. ve Mrs. Hubble'a, en sonunda da Pumblechook amcaya açtım. Not: benim onun yüzüne karşı amca demem en ağır ceza korkutmacalarıyla yasaklanmıştı. Mrs. Joe diye söze girişen Pumblechook amca, iri yarı, orta yaşlı, zor nefes alan, hantal bir adamdı. Balığa benzeyen ağzı, donuk, fırlak gözleri, kafasında diken diken duran kızılımsı kumral saçlarıyla biraz önce boğazlanmış da yeni yeni kendine gelmekteymiş sanırdınız. Şu kutsal günler adına size bir şişe beyaz İspanyol şarabı getirdim hanımefendi. Üstüne üstlük bir şişe de porto şarabı getirdim hanımefendi. Her Noel günü gelip kendini görülmedik, duyulmadık bir matahmış gibi bizlere sunması bir gelenek olup çıkmıştı. İki şişeyi de iki elinde jimnastik güllesi taşırcasına tutardı. Her Noel günü ablam da tıpkı şimdi yaptığı gibi "Ah Pumblechook amcacığım, ne zahmetler ettiniz böyle" derdi. Gene her Noel günü Pumblechook amca gene şimdiki gibi "Ayıp ettin hanımefendi, verecek senden iyisini mi bulacağım?" derdi. Sonra da iyisiniz ya umarım?" diye sorardı. "Ya bizim ufaklık nasıl bakalım?" Ufaklık dediği bendim. Böyle günlerde yemeğimizi mutfakta yer, sıra elmalarla portakallara, kuru yemişlere gelince konuk odasına geçerdik. Konuk odasının uğradığı değişim de Joe'nun iş kılığını çıkartıp bayramlıklarını giyince uğradığı değişikliğe benziyordu. Bugün ablamın pek bir neşesi üstündeydi. Zaten kendisi Mrs. Hubble'ın yanındayken başka zamanlara oranla daha güler yüzlü, tatlı dilli olurdu. Mrs. Hubble'ı gök mavileri içinde ufak tefek, kıvır kıvır, keskin hatlı bir kadın olarak anımsarım. Benim bilemeyeceğim kadar eski bir geçmişte kendinden çok yaşlı olan Mr. Hubble ile evlendiği için o gün bugündür toplumdaki genç kızlık rolünü sürdüre gelmişti. Mr. Hubble ise dik omuzlu, gene de kamburcana, tatlı tatlı talaş kokan yaşlı bir adam olarak anımsıyorum. Bacaklarını ayırabildiğince ayırıp durmak zorundaydı. Öyle ki boyumun kısa olduğu küçüklük günlerinde onunla kır yollarında karşılaştığım zaman bacaklarının arasından uçsuz bucaksız kırlar, çayırlar görürdüm. O sabahkileri soymuş olmasam bile bu üstün topluluğun arasında kendimi yadırgardım sanıyorum. Yok, sofranın en ucunda, masanın sivri köşesi bağrımı delerek sıkışıp kalmış olduğumdan değil. Pumblechook'un dirseğiyle gözümü oyup durmasından değil. Konuşmama izin verilmeyişinden değil. Payıma hindi bacaklarının en sert derili, pürüzlü uçlarıyla domuzun yaşarken bile övünç duymuş olmayacağı adı anılmaz dip bucak yerleri düşmüş olduğundan da değil. Yok, bunların hepsi vız gelirdi bana. Yeter ki beni rahat bıraksınlardı. Ne gezer, bir dakika bile rahat bırakmıyorlardı beni. Lafı döndürüp dolaştırıp bana getirmeseler, durup durup beni iğnelemeseler günaha girerlerdi sanki. Bütün bu iğneli laflarla öylesine canım yanarak delik deşik oldum ki, arana da şansı yaver gitmeyen bir küçük İspanyol boğasına döndüm diyebilirim. Sofraya oturur oturmaz işkence başladı. Mr. Wopsle geleneksel şükran duasını öyle bir tumturakla okudu ki tiyatro sahnesindeymiş de Hamlet'teki hayaletle Kral 3. Richard rolünün dinsel bir bileşimini yapıyormuş sanırdınız. Duayı Mr. Wopsle hepimizin minnettar olmamızın gerektiğini belirten pek yerinde bir dilekle sona erdirdi. Bunun üzerine ablam gözlerini bana dikerek alçak ve dargın bir sesle "Duydun mu?" dedi. "Minnettar olacaksın." Mr. Pumblechook da
Hele seni kendi el cihazlarıyla büyütenlere karşı özellikle minnettar olacaksın evlat, dedi.
Mrs. Hubble başını iki yana salladı. Sonumun kötü olacağı şimdiden içine doğarmış gibi yaslı yaslı beni süzerek, "Çocuklar minnet duymasını neden hiç bilmezler dersiniz?" diye sordu. Bu ahlak sorunu sofra başındakilerin çözümleyemeyeceği kadar karmaşık olsa gerek ki herkes susuyordu. Sonunda Mr. Hubble ters bir sesle, "Yaratılıştan kötüdürler de ondan," diye kestirip atarak bilmeceyi çözdü. O zaman hepsi pek doğru diyerek benden yana çirkin, anlamlı bakışlarla baktılar. Joe'nun ev içindeki önem ve ağırlığı konuk olduğu zamanlar olmadığı zamanlara oranla daha da düşerdi. Gerçi durumundaki düşme payı yok denecek kadar azdı ya, neyse. Gene de Joe bir fırsatını bulabildiği zaman bana kendince yardım ve avuntu eli uzatmaktan geri kalmazdı. Sofra başındayken bana yardımla avuntu sunmasının yolu ise tabağıma bol bol et, sulu sos koymaktı. Sofrada varsa elbet. Bugün bol bol sos olduğundan konuşmanın bu aşamasında Joe benim tabağıma yarım kilo kadar sos koydu. Daha sonra Mr. Wopsle papazın Noel vaazını oldukça sert bir dille eleştirerek her zamanki gibi papazlık herkese açık bir meslek olsa kendisinin nasıl bir Noel vaazı vereceğine değindi. Masadakilere bu vaaz taslağının konu başlıklarını anlatmak lütfunda bulunduktan sonra bugünkü vaazın çok kötü seçilmiş olduğu görüşünü belirtti. Hele ortalıkta Noel konuşmalarına konu olacak durum ve olaylar böyle kaynaşıp dururken. Papaz efendinin kilisede yapmış olduğu konuşmanın hiç mi hiç bağışlanmayacağını ekledi.
Pumblechuck amca, her zamanki gibi pek doğru buyurdunuz. Tam üstüne bastınız bayım, dedi. Ortalık vaaz konusu olacak sorunlarla kaynıyor. Yeter ki insan bu sorunlara kancayı takmaktan çekinmesin. Zaten bize gereken de bu ya. Kancan elinde hazır olduktan sonra vaaz konusu için ne diye uzaklara gidesin?
Kısa bir düşünce sürecinden sonra Mr. Pumblechuck,
''Şu domuz etine bakın yeter.'' diye ekledi. ''İşte size dört dörtlük bir konu. Konu mu arıyorsunuz? Domuz etine bakın.''
Mr. Wopsle, ''Pek doğru efendim.'' diye yanıtladı. ''Sonra bu domuz etinden çocukların alabileceği nice nice yaşam dersleri vardır.'' diye ekledi. Ablam sert bir parantez içinde, ''Can kulağıyla dinlesen bunları.'' diye fısıldadı. Joe tabağıma biraz daha sos koydu.
Mr. Wopsle en davudi sesiyle domuz diye konuşmasını sürdürürken beni öz adımla çağırırcasına çatalını kıpkırmızı kesilen yüzüme doğru kaldırmıştı. Domuz denen hayvan eski zamanlarda hayırsızların yoldaşıymış. Domuzların pis boğazlığı bizlere oldum olası çocukların oburluğuna örnek olarak gösterilir. Domuzlarda insanı iğrendiren bir huy erkek çocuklarda daha da iğrençtir. Mr. Hubble, kız çocuklarda da öyle diye araya girdi. Mr. Wopsle biraz sinirlenerek, ''Elbet kız çocuklarda da öyle Mr. Hubble.'' diye karşısındakinin sözlerini onayladı. ''Ama aramızda kız çocuğu yok ki.'' Mr. Pumblechuck sertçe benden yana dönerek, ''Hem zaten otur kalk Tanrı'ya şükretmekten geri kalma.'' dedi. ''Ya dünyaya domuz olarak gelseydin?''
''Ablam geldi zaten.'' diye kesinlikle konuştu. ''Bundan daha domuz bir velet gelmemiştir dünyaya.''
Joe tabağıma biraz daha sos koydu. Mr. Pumblechuck, dört bacaklı domuzlardan demek istiyorum dedi. Eğer dünyaya o türden bir domuz olarak gelseydin, şimdi burada olabilir miydin ki? Ne gezer? Bu biçimde olmadığı sürece diye Mr. Wopsle başını tabaktaki domuz etinden yana salladı.
Sözünün kesilmesine hiç gelemeyen Mr. Pumblechuck,
ama ben o biçimi demek istemiyorum bayım dedi. Benim demek istediğim, şimdi böyle kendinden hem yaşça hem akılca üstün kimselerin arasında gülüp söyleyerek büyüklerinin konuşmalarından yararlanabilir miydi? Böyle bir eli yağda, bir eli balda, lordlar gibi yaşayabilir miydi ha? Sorarım size. Elbette ki hayır.
Gene benden yana döndü.
O zaman sonun ne olurdu biliyor musun? Malın piyasadaki fiyatına göre 3-5 kuruşa elden çıkarırlardı seni. Derken sen samanların arasında debelenirken kasap Dunstable gelip seni tuttuğu gibi sol koltuğunun altına sıkıştırır, sağ eliyle önlüğünü kaldırıp yelek cebinden bir çakı çıkarır, oracıkta kanını akıtıp canını alırdı senin. O zaman da böyle ablanın kendi elcağızıyla gül gibi büyütülmeyi zor bulurdun sen küçük bey, zor.
Joe bana biraz daha sos vermeye davrandıysa da ben almaktan çekindim.
Mrs. Hubble, ablamın dertlerini paylaşmak amacıyla, "Ah kardeş, sen kaç türlü eziyetlerle bu yaşa getirdin onu?" diye baş salladı.
"Eziyet mi?" dedi ablam bir yankı gibi. "Eziyet mi dedin? Sonra benim onun başına açtığım bütün dertlerin tüyler ürpertici bir listesini çıkarmaya girişti. Tüm hastalık sabıkalarımı, işlediğim tüm uyumsuzluk suçlarını, üzerinden düştüğüm yüksek yerlerle içine yuvarlandığım alçak yerleri, kendisinin bana geber deyip de benim salt onu çatlatmak için bu sözü tutmadığım zamanları, kendi kendimi kaç kez yaralayıp verilediğimi birer birer saydı döktü. Eski Romalılar burunlarıyla birbirlerini nasıl sinirlendiriyorlardı kim bilir. Belki de sonunda öyle dirliksiz bir topluluk olup çıkmaları bu yüzdendir. Onları bilemem elbet. Ama benim yaramazlıklarımla kusurlarımın sayılıp dökülüşü sırasında Mr. Wopsle'ın o eski Romalı burnu öylesine sinirime dokundu ki içimden onu bağırtana dek bu burnu çekmek geldi. Öte yandan o zamana dek bütün çektiklerim içime bundan sonra düşen korkunun yanında hiç kalırdı. Ablamın konuşmasını bir sessizlik izlemiş, bu arada herkes dönüp bana bakmıştı. Gel gelelim, gerçek işkence kısa süren bu sessizliğin kesilmesiyle başladı. Mr. Pumblechuck sofradakileri usulca deminki konuya doğru yönelterek gene de diye fikir yürüttü. Safrası bol olduğu söylenen domuz eti biraz ağır cana sayılır, öyle değil mi? Ablam, bizim brandiden biraz buyurmaz mısınız amcacığım? Dedi. Ulu Tanrım, işte en sonunda olan olmuştu. Pumblechuck amca sulandırılmış olduğunu anlayacak, ortalık yerde söyleyecek, benim de hesabım görülecekti. Örtünün altından yemek masasının bacağını iki elimle yapışarak başıma gelecekleri bekledim. Ablam testiyi almaya gitti. Elinde testiyle geldi, Pumblechuck amcaya brandi doldurdu. Ondan başka içen yoktu. Pis adam, bardağını elinde evirip çevirip duruyordu. Sapından tutup kaldırıyor, ışığa tutup bakıyor, sonra gene masanın üstüne bırakarak çektiğim işkenceyi uzatıyordu. Bu arada ablam ile Joe da çabuk çabuk sofrayı toplayarak payla pudinge yer açıyorlardı. Gözlerimi Pumblechuck'tan ayıramıyordum. Masanın bacağına iki elim ve ayağımla sımsıkı yapışmış oturduğum yerden karşıki sefil yaratığın kadehiyle oynadığını, eline alıp gülümsediğini, başını arkaya atarak brandiyi dibine kadar içtiğini gördüm. Bir saniye sonra sofradakiler anlatılmaz bir telaşla dövünmeye başlamışlardı. Çünkü genzine brandi kaçan Pumblechuck amca yerinden fırlamış, kesik kesik öhölerle ürkütücü bir öksürük dansı yaparak fırıldak gibi dönüp duruyordu. Derken kapıdan dışarı fırladı. Az sonra da onu pencereden gördük. Şiddetle sendeleyip yüzünü korkunç biçimlerde buruşturarak içi dışına çıkarcasına öksürmekteydi. Aklını oynatmış gibiydi. Ben masanın bacağını bırakmıyordum. Ablam ile Joe dışarıya koştular. Nasıl yapıp ettiğimi bilmiyordum. Ama Pumblechuck amcayı öldürmüş olduğundan hiç kuşkum yoktu. Ben de yarı ölü bir durumdaydım. Joe ile ablamın amcayı sapasağlam geri getirdiklerini görünce rahatladım. Pumblechuck amca odadakileri kendisine karşı çıkan varmış gibi ters ters süzüp sandalyesine çökerek tıkanık, hırıltılı bir solukla tek bir sözcük söyledi. Katran. Testinin içine katran suyu boşaltmışım demek. Amcanın gitgide kötüleşeceğini biliyordum. Masayı, şarlatan zamane medyumları gibi örtünün altındaki el ve ayaklarımla gizlice ittirdim. Katran mı? Diye ablamın ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. Ayol katran nereden girmiş oraya?